Geçen hafta yoktum. Yine başka bir hizmetteydi. Neuf'un bir kilisede konuşmam gerekiyordu. Öğleden sonra başka kişilerin yanına gitmem gerekiyordu. Hamdolsun Sami kardeş yüklendi bu sorumluluğu. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Birbirimize ne kadar tamamlıyoruz, birbirimizi nasıl böyle güzel bir şekilde destek olabiliyoruz sevgili kardeşler. Gerçekten biz küçüğüz belki ama sayı olarak küçüğüz ama aslında özde çok güçlüyüz biliyor musunuz? Ben bunu net bir şekilde açık bir dille söyleyebilirim. Bizler çok güçlüyüz. Emin olun. Bizden dolayı değil ama bizde olandan dolayı. Bizim yüreğimizde olandan dolayı. İsa Mesih'ten dolayı biz güçlüyüz. Eylem duasında söyledi. Zorluklar. Evet, hepimizin hayatında zorluklar var. Hepimizin hayatında sıkıntılar var. Ama emin olun, sıkıntılar bizim için yine yararlı. Tanrı o sıkıntıları, sancılı süreci iyi yönde kullanıyor hamdolsun. İlla da hayatımıza günah olması gerekmiyor. Tanrı bizim işi, gözümüzün içerisine bir şey sokması için. Tamam, geçen sefer söz ettiğim İsrail, mesela Hakimler kitabına baktığımız zaman İsrail halkının kendi kafasına göre hareket ettiğinden dolayı başına birçok felaketler geldiğini görüyoruz. Günah içerisinde oldukları için. Ama baktığımız zaman Yunus'ta böyle bir şey yoktu. Ya da İsa, Petrus ve öğrencileri karşı yakaya geçmelerini buyurduğu zaman onlar itaat ettiler. İtaat etmiş olmalarının sonucu fırtınaya yakalandılar. İtaat etmeselerdi Rab'be fırtınaya yakalanmayacaklardı. Demek ki illa da hayatımızda bir günah olması gerekmiyor. Tanrı bize bir şey öğretmesi için. Tanrı bazen bizim yararımız için bunlara fırsat veriyor. Bakın çok ilginç. Mesela Eyüp kitabına bakıyordum. Geçenlerde okuyordum. Bir şey dikkatimi çekti. Eyüp doğru bir insandı diyor kutsal kitap. Ama ilginç olan bir şey var. Diyor ki her gün çocukları için, evlatları için, o dönemde eski antlaşma dönemi olduğu için onların günahları için diyor, kurban kesiyordu. Ama ilginç, kendisi için değil. Çocukları için. Peki kendisi günahsız mıydı? Bunu orada küçük bir şekilde görebildim. Aslında kendisi için de kurban sunması gerekiyordu Eyüp'ün. Ama sonunda baktığım zaman, son bölüme baktığım zaman, orada yazıyor ki, Eyüp küle büründü, elbiselerini yırttı, küle büründü, acılığın bir ifadesi olaraktan ve Rabbin önünde tövbe etti diyor. Bak o kadar iyi bir kişi olmasına rağmen Rab ona fırsat verdi, yanlışını gördü, eksikliğini gördü. Ben iyiyim, yeterince iyi bir insanım. Rab dedi ki hayır, bu süreçten geçtin ve iyi de olsan eksikliğini ben senin gidereceğim. Diyor ki ben seni, Eyüp çok güzel söylüyor, ben seni ondan bundan duyuyordum. Ondan bundan duyduğum sözlerle ben seni tanıyordum. Ama diyor ki seni gözlerimle gördüm diyor. Bakın sıkıntı sonucunda Rabbi görmesine yardım etti. Sıkıntılar sonucu. Sıkıntılar hoş olmasa da hayatımız için gerekli şeyler. Olsun, bunu söylüyorum burada rahat bir şekilde. Çünkü ben de çekiyorum, hepimiz çekiyoruz. Ama yine bizim yararımız için sevgili kardeşler. Evet, geçen hafta dediğim gibi yoktum. Olmadığım için konuma devam edemedim. Ama 2 hafta önceki konumu biraz böyle özetleyip hızlı bir şekilde konumu bugün tamamlamak istiyorum. İkinci tarihler biliyorsunuz 15. bölümün 2. ayetini ele almıştım. Hatta söylemiştim Ayşe ve Sami'den örnekler vererekten bu konu gerçekten çok çetin bir konu olduğunu, seçilmişlik konusu kadar çok çetin bir konu olduğu, çok zor bir konu olduğu ve bu konuyu nasıl anlamamız gerektiği konusunda ben sizleri aydınlatmaya, anlayışa kavuşturmaya çalıştım. Ayet şöyle diyordu, hızlı bir şekilde söylemem gerekiyorsa. İkinci ayet, ikinci tarihler, 15. bölüm, ikinci ayet. Kral Asa'ya gidip şöyle dedi. Ey Asa, ey Yahuda ve Benyamin halkı, beni dinleyin. Rab ile birlikte olduğunuz sürece o da sizinle olacaktır. Onu ararsanız bulursunuz ama onu bırakırsanız diyor, o da sizi bırakır. Sonra Timoteos mektubundan, 2. Timoteos mektubundan bir ayet size okumuştum. 2. Timoteos mektubu 2. bölüm 13. ayetten. O da şöyle diyordu: biz sadık kalmasak da o sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranmaz. Şimdi bu iki ayeti ele almıştık. Anımsarsanız 2 hafta önce. Ve bu iki ayete bakarken dedim ki iki ayet farklı dönemlerde yazılmış olduğu için bunları birbirinden ayırmamız gerekiyor dedim. Ve bunu özellikle altını çizdim. İlk ayete baktığımız zaman, 2. Tarihler 15. bölümdeki ayete baktığımız zaman orada bırakan bir tanrı düşüncesi ortaya çıkıyor. Sanki tanrı evladını bırakıyor, terk ediyor düşüncesi egemen. Ama şeye baktığımız zaman, Timoteos mektubuna baktığımız zaman orada da her şeye rağmen bırakmayan sadık tanrıdan söz ediyor. Sanki bir çelişki varmış gibi demiştim ama biz bu karmaşık düşünceye nasıl yaklaşmamız gerektiğinin altını size çizmiş ve açıklamaya çalışmıştım. Ve ikinci Timoteos 2. bölüm 13. ayete baktığımızda bir soru sormuştum sizlere. Değil mi sevgili kardeşler? Hangi soruyu sormuştum? 2. Timoteos 2. bölüm 13. ayet. Orada sadakattan söz ediyordu değil mi? Ve Tanrı hangi konuda sadıktır diye soru sorduk o ayeti anlayabilmek için. Ve daha sonra dedim ki o 2. bölümün 13. ayetinden önceki ayetler 12, 11 ve 10. ayetlere baktığımız zaman bize Rabbimizin hangi konuda sadık olduğunu çok açık, çok net, çok anlaşılır bir şekilde bize aktarıyor, bize açıklıyor sevgili kardeşler. Şöyle diyor ki 11. ayet, 2. Timoteos 2. bölüm 11. ayet. Onunla birlikte öldüysek onunla birlikte yaşayacağız. Yani ne demektir bu? Onunla ölmek, dirilmek, iman etmek değil mi? Yani eğer ben Rabbime evet dediysem, iman ettiysem, yeniden doğduysam o zaman Rabbin çocuğuyum. Doğru mu? O zaman Rabbe aitim. O zaman hiçbir zaman ben Rabbime sadık da kalmasam, bazı durumlarda Rab'den uzaklaşmış da olsam, Rab beni cehennem ateşine atmama konusunda, sonsuza dek onunla birlikte yaşama konusunda sadıktır. Buradaki düşünce budur sevgili kardeşler. 13. ayeti anlamak için üstteki 11. ayetle o ayeti birleştirmek gerekiyor. Ve sonraki ayete, 12. ayete baktığımız zaman 12. ayetin ikinci kısmında inkar edenler için yargı sonrası sonsuz ölüm değil mi? Cehennem ateşine atılma konusunda Tanrı sadık olduğunu söylüyor. Demek ki bize iman edenler için ve iman etmeyenler için Tanrı ne vaat ettiyse o konuda sadık olduğunu bize bildiriyor. Yani iman edenler için sonsuz yaşam vaadi var. İman etmeyenler için de yargı sonrası sonsuz ölüm vaadi var. Ve bunu Yuhanna'dan bir ayetle destekledim. 3. bölüm, Yuhanna 3. bölüm 36. ayet ile. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır diyor. Ama oğulun sözünü dinlemeyen yaşam görmeyecektir. Yaşam görmeyecektir. Neden yaşam görmeyecektir? Oğulun sözünü dinlemeyen yaşam yüzü görmeyecektir. İşte 2. Timoteos 2. bölüm 13. ayet bize açıklıyor, söylüyor. Kendi özüne aykırı davranmaz. Kendi özüne aykırı davranmaz. Ne yönde aykırı davranmaz? Yani iman edeni cehenneme atmama konusunda ama iman etmeyeni de cennete koymama konusunda sadık olduğunu çok net bir şekilde bize açıklıyor. 2. Tarihler 15. bölümde yer alan ayete hemen size hatırlatayım, dönelim. Orada ikinci ayetin ikinci kısmı, B kısmı ne diyordu? Onu bırakırsanız o da sizi bırakır. Şimdi bu bırakma sözü üzerinde birazcık durmuştum hatırlarsanız. Ve o bırakma sözü üzerinde durup şu soruyu sormuştuk. Bırakan ya da bırakma eylemini başlatan ya da bırakma yönünde adım atan kimdir? Bırakan kimdir? Biz, insanlar dedik değil mi? Demek ki bırakan Tanrı değil, bırakan günah içerisinde olan, sırtını Tanrı'ya dönen bizleriz. İnsan. Tanrı değil. Yani insan günahından dolayı Tanrı'yı bırakma yönünde adımını atmıştır. Ve tabii ki bu yönde adım attığında, şimdi şöyle düşünün. Eğer ben Rabbin çocuğu olaraktan arkamı, sırtımı Rab'be dönersem, kendi doğrularım doğrultusunda ya da günahım içerisinde devam edersem bunun da bir sonucu var değil mi? Her şeyin bir sonucu var. Getirdiği bir sonuç var. Günah içerisinde yaşamanın sonucu da nedir? Evet. Tanrı tarafından bırakılmaktır sevgili kardeşler. Çünkü sen bırakmış olduğun için sen de Rab tarafından otomatikman bırakılmış oluyorsun dedim. Değil mi? Tanrı bir tarafa gitmiyor. Tanrı yerinde duruyor. Ama bırakıp giden bizleriz. Ve kutsal kitaptan anımsarsanız birkaç düşünceyle bunu desteklemiştim. Örneğin Tesniye 28. bölüm. Yani yasanın tekrarı. Musa'nın 5. kitabı Almanca'da öyle söylüyorlar. 20. ayet. 28. bölüm 20. ayet. Rab'be sırt çevirmekle yaptığınız kötülükler yüzünden üzerinize yıkım gelecek. Şimdi biz dedik ki buradaki ayete baktığımız zaman bu ayeti neden ve sonuç ilişkisiyle yaklaştığımız zaman burada neden sorusunu soruyoruz. Şimdi diyoruz ki Rab'be sırt çevirmekle yaptığınız kötülükler yüzünden üzerinize yıkım gelecek. Neden üzerimize yıkım gelecek? Neden sorusunu soruyoruz. Neden üzerimize yıkım gelecek? Yine ayette cevap var. Sırt çevirdiğimiz için. Rab'be sırtımızı döndüğümüz için sevgili kardeşler. Demek ki yıkıma gitmenin nedeni yapılan kötülükler. Ama dikkat edin, kötülüğü yapan kim? Yine insanın kendisi. Demek ki ben kötülüğü ne zaman yapıyorum? Rab ile birlikte derken kötülük yapabilir miyim? Yuhanna da ne kadar güzel söylüyor, diyor ki Rabbin çocuğu günah işlemez. Aslında yeni yaratılış, yani bizim yeni doğamız var ya, yeni doğmuş olan o benlik, eski benlik değil, eski benlik de burada, o her zaman günah işliyor. Günah işliyorsak biz, yeni doğuşumuz değil, işleyen bizim eski benliğimiz günah işliyor sevgili kardeşler. Demek ki ben Rab ile birlikteyken kötülük yapmam mümkün değil. Eğer ben günah işliyorsam, Rab'den uzak olduğum zaman ben günah işliyorum sevgili kardeşler. Onun için burada çok açık bir şekilde bize söylüyor. Ona sırt çevirdiğimiz zaman evet gerçekleşiyor. Ondan uzaklaştığımız zaman. Süleyman'dan örnek verdik. Ondan sonra Maneşe'den örnek verdik. Örneğin Süleyman'a baktığımız zaman şöyle yazıyordu 11. bölümde. Krallar 11. bölüm. Evet, Krallar 11. bölümde. 1. Krallar'da 11. bölüm 33. ayette diyor ki Süleyman bana sırt çeviriyor. Saydaların tanrıçası Astoret'e taptı. Yollarımı izlemedi. Kim? Süleyman'ın kendisi. Evet, sırt çevirmesinin nedeni nedir? Süleyman'ın günahı, putperestlik. Yani günah Tanrı'ya değil putperestliğe önünü, yüzünü ona dönmüştü sevgili kardeşler. Ve ikinci tarihler 33. bölüme bakıyoruz. Hatırlayacaksınız iki hafta önce 33. bölümde şöyle yazıyordu 3. ayette Maneşe hakkında, Yahuda kralı Maneşe hakkında okurken. Diyor ki 3. ayet ikinci kısımda Baallar için sunaklar kurdu, aşere putları yaptı, gök cisimlerine taparak onlara kulluk etti. Kim bu? Tanrı adamı. Yahuda kralı Maneşe. Ve 6. ayette şöyle devam ediyor. 33. bölüm 6. ayet. Oğullarını Ben Hinnom Vadisi'nde ateşte kurban etti. Bakın ne ilginç. Falcılık, büyücülük yaptı. Medyumlara, ruh çağıranlara danıştı. Rabbin gözünde çok kötülük yaparak onu öfkelendirdi. Kimi öfkelendirdi? Rab niye öfkelendi? Maneşe'nin günahından dolayı. Sırtını çevirmesinden dolayı. Rab ne yaptı? Kafasına küt diye vurdu mu? Önce öfkelendi. Ama bakın çok ilginçtir. Tanrı önce Maneşe'yi uyarıyor. Sonraki ayetlere baktığınız zaman, örneğin 10. ayete baktığınız zaman diyor ki Tanrı Maneşe'yi uyardı ama diyor Maneşe aldırış etmedi. Tanrı uyarıyor önce. Bizi de birçok kez uyarıyor. Değişik yollarla bizi uyarıyor. Gözümüzün içine bir takım şeyleri sokuyor. Biz görmezlikten geliyoruz. Emin olun ben kendi hayatımda da gördüm. Rab içine, gözümün içine sokuyor benim bir takım şeyleri. Ben görmezden geliyorum. Ama ne zaman gün diye yüzümü çarpıyorum. O Rab beni bağışla, affet. 10.000 kez mi geldim Rabbin önüne beni affet demeye? Yani illa da benim yüzüm küt diye çarpması gerekmiyor. İlla da ben burnum sürtmesi gerekmiyor sevgili kardeşler. Burada çok açık bir şey. Uyarıyor, uyarıyor, aldırış yok. Sonuç ne? Bakın sonucu okuduk. Değil mi? 11. ayette okuduk. Sonucu 11. ayette okuduk. Bunun üzerine Rab Asur kralının ordu komutanlarını onların üzerlerine gönderdi. Maneşe'yi tutsak alıp burnuna çengel taktılar. Tunç zincirlerle bağlayıp Babil'e götürdüler. Bu nedir? Sürgün hayatı. Demek ki itaatsizlik kurak bir hayat içerisine girmesine neden oldu Yahuda kralının. İtaatsizliğimiz. Benim hayatımda ben bazen kendime soruyorum. Ya niye hayatımda kuraklık var? Ya Rab niye o ilk heyecanı, o ilk sevinci niye kaybettim? Rab sana geldiğimde o ilk heyecan, ilk sevinç nerede? Ben kendime sormaya başladım sevgili kardeşler. Evet, kurak olmamızın nedeni günahım, günahım. Rabbe olan sırt çevirmem, Rabbe olan bakmamam. Bakmayışım sevgili kardeşler. Rabbe düzenli bir şekilde bakmayışım. Rabbin sözünü düşüncede ciddiye alan varlıklarız mutlaka ama hayatımızda hangi oranda Rabbin sözünü yoğun bir şekilde okuyup üzerinde derin derin düşünüyoruz, kafa yoruyoruz, o sözden bir pay çıkartıp geliyoruz burada paylaşıyoruz. Birbirimizi teşvik ediyoruz. Bakın, övmek için söylemiyorum. Siz de yapın. Ben, affedersin tabii ki gece 2'de 3'te falan tuvalet ihtiyacı için kalkıyorsun ayrı bir şey ama sabahleyin kalkarken 6'da her sabah kalkıyorum, zil çalıyor. Kalkarken yataktayım. Ve kısa bir dua ediyorum. Çok kısa birkaç kelimeyle. Rab yarattığın gün için teşekkür ediyorum. Şu an aldığım soluk için teşekkür ediyorum. Bu güzel günü görme imkanı verdiğin için. Çocuklarım sağlıklı olduğu için. Okullarında başarılı oldukları için sana teşekkür ediyorum. İçimden nasıl geliyorsa. Kalkıyorum. İşte elimi yüzümü yıkayıp aşağıda onların kahvaltılarını hazırlıyorum. Dışarı çıkıp 6:20 geçe 7:30'a kadar bir saat dolaşaraktan dua ediyorum. Hepinizi dualarımda anaraktan. Bakın, benim hayatımda sıkıntı eksik mi? Değil yine. O kadar sadık olmaya çalışıyorum. Yine eksik değil. Ama bakıyorum ki sevgili kardeşler o sıkıntılar, bakın burada söylüyorum, olsun. Kolay değil ama gerekli. Sıkıntılar bizim için gerekli. Yine bizim yararımız için gerekli. Ve hatırlarsanız Maneşe anladı hatasını, geri döndü. Rab onu tekrar diyor ki Yeruşalim'e geri getirdi. Yani kuraklık dönemine son verdi. Harika bir şey. Demek ki ne zaman kuraklık dönemi bitiyor? Sevinç dönemi başlıyor. Rab'be yüzümüzü döndüğümüz zaman. Arkamız dönükken değil. Yüzümüz ona dönükken Rab tekrar onu Yeruşalim'e getiriyor ve ona mükemmel sevinç içerisinde bir yaşam sağlıyor. Ama Maneşe ölüyor. Oğlu Amon geçiyor başa. Amon ne yapıyor? Babasının tam tersini yapıyor. Ve hatta ayette okumuştuk. Orada diyor ki giderek suçunu arttırdı diyor Amon için. Yani geriye dönüp tövbe etmesi gerekirken suçunu giderek arttırdı diyor. Ne oldu sonuç? Aynı sarayın içerisinde kendi insanları onu öldürdü. Rab onu yanına aldı. Ne için? Hem kendi yararı için, hem de halkına zarar vermemesi için. Rab yine inayet Tanrısı. Rab yine inayet Tanrısı. Bir kardeşi hatırlıyorum gerçekten. O kardeş oldukça zengindi ve çok kötü bir hayat içerisine girdi. Kötü bir hayat içerisine girdikten sonra Rab'den uzaklaştı birkaç yıl. Kendisi zengin olduğu için özel uçağı da var. Sonra uçak düştü. Uçak düşünce pilot ölüyor, kendisi kurtuldu adamın. İnişe geçerken düşüyor. Ve ondan sonra bu kardeş anlıyor ki ben günah içerisindeyim. Ve ondan sonra tövbe ediyor ve Rab'be geri dönüş yapıyor. 8 yıl hatırlamıyorum yanlış hatırlamıyorsam belki 10 yıl Rab'de iç içe bir hayat. Sonunda bu kişi uçağa hani bu kişi o sıkı fıkı bir hayat yaşadıktan sonra tekrar günaha düşüyor. Kadınlarla, kızlarla gece hayatına başlıyor. Ve ondan sonra uçak tekrar düşüyor. Bu sefer ama ölüyor. Bu yaşanmış bir olay. Bak neden? Hem kötü bir örnek olup başka imanlara tökez olmasın, hem de kendine daha fazla zarar gelmesin diye. Rab inayet Tanrısı. Aldı. O adam yine Rabbin yanında. Rabbin çocuğu çünkü. Dedik ya, değerli kardeşler, Rabbin çocuğu sonsuz hayatını kaybetmez. Kaybedilen bir yaşam olsaydı, o zaman adı sonsuz yaşam olmazdı. Hamdolsun, Rab sağladı, kurtuluşu Rab verdi. O zaman onda sonsuz bir güvencemiz var. Ancak biz günahtan dolayı Davut gibi sevincimizi kaybediyoruz diye vurgulamıştım. Bu şekilde noktalamıştım. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğim sizlere. Çok hızlı bir şekilde 5'te bitirmeye çalışacağım. Şu an 25 dakika var. Bizler onunla olduğumuzda, onunla birlikte, Rabbimizle birlikte olduğumuzda Rab de bizlerle birlikte olmaya devam edecek. Ve ne gerekiyorsa bizler için onu yine bizler için, yine bizlerin yararı için kesinlikle yapacaktır sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Şimdi biz bunu nerede görüyoruz? Yani biz eğer Rab ile birlikte isek, o zaman Rab da bizimle birlikte ve gereken şeyleri bizim için yapacaktır. Bunu nerede görüyoruz? Kral Asa'nın durumunda görebiliyoruz sevgili kardeşler. Şimdi bir önceki bölüme baktığımız zaman, yani 2. Tarihler 15. bölümdeyiz, 2. ayet, ama ondan önceki bölüm nedir? 14. bölüm. Bir önceki bölüme baktığımız zaman, 14. bölüme baktığımız zaman orada görüyoruz ki Tanrı ne yaptı? Kral Asa'nın zafer kazanmasına sebep oldu. Neden oldu? Şimdi Kral Asa bu zaferi otomatikman doğrudan mı elde etti? Yani Tanrı ona bu zaferi, düşmanlara karşı olan zaferi doğrudan mı ona verdi sevgili kardeşler? Bunun bir nedeni vardı. Bunun nedeni vardı sevgili kardeşler. Yine bunu nasıl düşünüyoruz? Neden ve sonuç ilişkisinde düşünüyoruz. Zafere bakıyoruz, neden sorusunu soruyoruz ve o zaferin nedenini çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Bakın ne diyor Kutsal Söz? 14. bölümün 11. ayeti. Bak nedenini açıklıyor. 14. bölümün 11. ayetinde şöyle okuyoruz. Ne diyor orada? Asa, Tanrısı Rab'be, Ya Rab, güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek, senden başka kimse yok. Ey Tanrımız, bize yardım et. Çünkü sana güveniyoruz. Zaferin nedenini görebiliyor musunuz? Zafer niye elde etti Asa? Rab'be yakardı. Rabbin önüne yaklaştı, dua etti ve Rab'den diledi sevgili kardeşler. Yani bu neyi gösteriyor? Kral Asa Rabbin tarafındaydı. Rabbin tarafındaydı. Bu çok açık bir şekilde bize açıklanıyor. Ondan sonra bakıyorsunuz bu Rabbin tarafında olmuş olduğu için, Rabbin tarafında adımlarını atmış olduğu için bölümün 16. bölüme baktığımız zaman 9. ayete orada Rab çok güzel bir şekilde onaylıyor. Diyor ki Rabbin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür. Rab kimlere bakıyor? Bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara. Bakın, bütün yüreğinle Rab'be bağlı olmak. Demek ki Kral Asa'yı başarılı kılan Rab'be bakmış olması, Rabbin tarafında kalarak onun isteği doğrultusunda onun tarafında yürümüş olması. Zafer elde etmesinin nedeni buydu. Hatta bakınız 14.2'ye, 14. bölümün 2. ayetine, 2. Krallar 14. bölümün 2. ayetine. Orada bakın ne diyor? Asa Tanrısı Rabbin gözünde doğru ve iyi olanı yaptı. Ya nasıl yapıyor doğru ve iyi olanı? Tanrı'nın tarafındayken bunu yaptı. Tanrı'nın tarafındayken sevgili kardeşler. Şimdi gerçekten sizi yeni antlaşmaya götüreceğim. Habercinin İşleri 19. bölüme. Orada yer alan bu gerçek, yani orada bize anlatılan bir gerçek, bize bu olayı daha iyi anlamamıza yardım edecek sevgili kardeşler. Yani Rabbin tarafında olmanın ne demek olduğunu, Rabbin tarafında olmanın ne demek olduğunu daha iyi anlamış olacağız. Haberciden işte 19. bölümü açalım. Orada çok net bir şekilde bize açıklanıyor. Şimdi haberci Pavlos Efes'teyken Rab Tanrı aracılığıyla gerçekten olağanüstü mucizeler yaptı. Ne yaptı? Hastalıkları iyileştirdi. Kötü ruhları da gerçekten kovdu. 19. bölümde bunu net bir şekilde okuyabiliyoruz. Şimdi bu durumu gören bazı Yahudiler ve ne yaptılar onlar da? Onlar da şunu yaptılar. İsa Mesih'in adını kullanaraktan, dikkat edin, İsa Mesih'in adını kullanaraktan bu Yahudiler kötü ruhlara kovmaya çalıştılar. İnsanlardaki kötü ruhları kovmaya çalıştılar. Ve çok ilginç bir şey açıklanıyor. 19. bölümün 13. ayetine lütfen bakın, ikinci kısmına. Birisi okuyabilir mi? Evet, elçilerin işleri, habercilerin işleri. 19. bölüm. Ya bakın değil mi? Çok açık bir şekilde söylüyor. 19. bölümün 13. ayetine bakın, ikinci kısmına. Onu orada öyle mi yazıyordu? 19. bölümün 13. ayeti. Evet. İkinci kısmı.
İkinci kısmı Paulus'un tanıdığı İsa'nın adıyla size emrediyor.
Ha, bak. Ne yapıyorlar? Bu Yahudiler İsa'yı ya değil mi? Tabii. Yani çok açık bir şekilde Pavlus'un tanıttığı İsa'nın adıyla size emrediyoruz. Bu insanlar İsa'nın adını kullandılar mı? Kullandılar tabii ki. İsa'nın adını kullandı bu insanlar. Ama sonuç ne oluyor? Bak bu insanlar İsa'nın adını kullandı. Ama onlarda bir fark vardı. İsa'nın adını kullandılar ama İsa'nın tarafında değillerdi. İsa'nın tarafında değillerdi. Sadece ismi kullandılar. Hani birçokları var ya isim taşıyor. Hristiyanlığın ismini taşıyor. Ama İsa ile alakası yok. Sadece isim taşıyor. Bakın sonucu görün. 15. ayette sonucu görüyorsunuz. Yani Rabbin tarafında olmadan isim kullanmanın sonucunu görüyorsunuz. 15. ayet ne diyor?
Kötü ruh ise onlara şöyle karşılık verdi. İsa'yı biliyor, Pavlus'u da tanıyorum. Ama siz kimsiniz?
Bakın. Kötü ruh alay ediyor, alay. Onlar da bak İsa'nın ismini kullanıyorlar ama kötü ruhlar bu insanlarla alay ediyor. Siz kimsiniz ya diyor. Siz kimsiniz? Ben diyor Pavlos'u da tanıyorum, İsa'yı da tanıyorum ama siz kim oluyorsunuz sevgili kardeşler? Ve sonra okuyorsun sonraki ayeti, 16. ayeti okuyun. İçinde kötü ruh bulunan adam ne yapıyor? Saldırıyor ve öyle ki evden çıplak ve yaralı olarak kaçıp gidiyorlar sevgili kardeşler. Çok süper bir örnek. Demek ki İsa ve Pavlos Tanrı'nın tarafında olmuş oldukları için, Tanrı'nın tarafında olmuş oldukları için kötü ruh onları tanıdı. Kötü ruh onları tanıdı. Ama diğerleri ise sahtekardılar. Sadece ismi kullandılar ama Tanrı'nın tarafında, İsa'nın tarafında değillerdi sevgili kardeşler. Demek ki Tanrı'nın tarafında olmadıkları için Tanrı da otomatikman onlarda değildi. Bu kadar basit. Ben eğer Tanrı'da değilsem o zaman Tanrı da bende değil. Doğru mu? Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. O zaman ben şu soruyu sormak istiyorum. Gerçek anlamda biz hangi taraftayız? Tanrı'nın tarafında mıyız? Yani Tanrı tarafında kalıp onun isteği doğrultusunda adımlarımızı atarak mı hayatımıza yön veriyoruz? Yoksa Tanrı'nın ismini taşıyıp, Hristiyan ismini taşıyıp, imanlı ismini taşıyıp da kendi kafamızdaki doğrulara göre mi hayatımıza yön vermeye çalışıyoruz sevgili kardeşler? Bakın ne diyor 15:2'de, ne okumuştuk? Rab ile birlikte olduğunuz sürece diyor. İkinci Krallar 15:2. İkinci Krallar 15:2. Rab ile birlikte olduğunuz sürece o da sizinle olacaktır. Ne zaman? Rabbin tarafında onunla birlikte ona bağlı kaldığın sürece. Demek ki şunu söyleyebiliriz. İnsan aynı anda iki kişiyle birlikte olamaz sevgili kardeşler. İki ayrı düşüncede kalamaz. İsa bile bunu çok harika bir şekilde kendi sözleriyle bize açıkladı. Matta 6. bölümde 24. ayeti. Matta 6. bölüm 24. ayete baktığımız zaman bir insanın bütün yüreğiyle iki kişiye aynı anda bağlı olması mümkün değil. Bütün yüreğiyle. Öteki türlü eğer yani birazcık ona bağlı, birazcık ona bağlı, birazcık buna bağlı. Böyle yapabilirsin. Ama aynı anda bütün yüreğinle iki kişiye bağlı olma mümkün değil. Bakın ne diyor İsa? Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez diyor. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür diyor. Bundan daha açık bir ifade var mı? Bakın tekrar söylüyorum. Ben yarım bir yüreği başka bir düşünceye, yarım bir yüreği başka bir düşünceye verebilirim. Yüreğimi bölebilirim. Ama bütün yüreğimi ancak bir tek kişiye verebilirim. Doğru mu? Ben şimdi yüreğimi Rab'be verdiysem tam anlamıyla, dikkat edin, benim mümkün mü artık geride bir parça var mı ki başka bir şeye verebileyim? Mümkün değil. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Demek ki Rabbin çarmıhta gerçekleştirmiş olduğu, sağlamış olduğu kurtuluşa biz evet mührünü bastığımız zaman, evet kararını verdiğimiz zaman sevgili kardeşler, bizler gerçekten o kurtuluşa sahip olduk. Rabbin sağladığı kurtuluşu hak ettik. Ona sahip olduk sevgili kardeşler. Ama Rab'be karar veren, Rab ile birlikte yürümeye karar veren imanlılar bazen sevgili kardeşler tam bir yürekle Rab'be bağlı bir şekilde hayatlarını sürdürmüyorlar. Kutsal kitapta birkaç örnek var ama bir tanesini vereyim ben size. Örneğin Amatya diye birinden söz ediyor kutsal kitap. İkinci tarihler, tarihlerden gittiğimiz için oradan örnek veriyorum. İkinci tarihler 25. bölüme bakın. Lütfen ikinci tarihler 25. bölüm 2. ayet. Bakın dikkat edin. Amatya Rabbin gözünde doğru olanı yaptı mı? Yaptı. Ama yarım bir yürekle yaptı. Sonucunu okuyun. O yarım yürekle yapmış olmasının sonucunu orada net bir şekilde görebiliyorsunuz sevgili kardeşler. Amatya Rabbin gözünde doğru olanı yaptı ama yarım bir yürekle. Bizler de bazen aynı durum içerisine düşüyoruz. Yapıyoruz ama yarım bir yürekle. Ben de bazen, şimdi kitap masası taze olduğu için söylüyorum. Ben de yıllardır, yani 17 yıldır aşağı yukarı kitap masasına gidiyorum, 18 yıldır. Kitap masasına, ama 25 yıldır, 30 yıldır var kitap masası. Ben 17 yıldır, 18 yıldır kitap masasına gidiyorum. Bazen hiç de istekle gitmedim, yarım yürekle gittim oraya. Ama yarım yürekle gitmek bile benim ne kadar yanlış olduğumu, ne kadar benim doğru, yani yanlış bir noktada olduğumu çok açık bir şekilde Rab bana gösterdi sevgili kardeşler. Biz bir işi yerine getirirken, Rab için bir şeyler yapmaya çalışırken yarım bir yürekle olmuyor. Hani diyoruz ya bazen bir bayan ya hamiledir ya hamile değildir. Yarım hamile oluyor mu? Olmuyor değil mi? Demek ki itaatta tam olması lazım. Rab bize bizi yarım kurtarmadı. Rab bizi yarım kurtarmadı. Rab bizi tam kurtardı. O zaman bizden de ne istiyor? Tam bir itaat ediyor. İtaat ederken yanlışlık yapabiliriz, düşebiliriz. Ama Rabbin çocuğu düştüğü yerde kalmaz. Kalkar, yürümeye devam eder. Yine düşer ama yine kalkar. Çocuk da düşe kalka yürümeyi öğreniyor. Ama biz, lütfen sevgili kardeşler, ben de dahil hepimiz şunu iyice öğrenelim. Eğer Rab için bir şey yapmak istiyorsak, Rab için yaşamak istiyorsak, yarım bir yürekle olmasın bu. Bunu açık bir dille ifade etmek istiyorum sizlere. Onun için 9. ayette, 2. Tarihler 16. bölümün 9. ayetinde bu gerçek vurgulanıyor. 2. Tarihler 16:9'da ne okumuştuk orada? Rabbin gözleri bütün yürekleriyle kendine bağlı olanlarla birlikte. Bakın, bütün yüreğiyle Rab'be bağlı olan. Rabbin gözü bizim üzerimizde. Günaha düşsek de, günah içerisinde olsak da Rabbin gözleri bizim üzerimizde. Ama Rab el atıyor. Ne durumda el atıyor? Biz kendimizi ona gerçek anlamda verdiğimizde sevgili kardeşler. Ve Rab bize vaat ediyor. Değerli kardeşler. Rab bize soruyor. Kimin tarafındasın? Konumuzun başlığı buydu değil mi? Kimin tarafındasın? Eğer onun tarafındaysan emin olun o da sizinle birlikte. Bundan emin olun. Bakın ne diyor kutsal kitap. Yeryüzündeki hizmetini tamamlayıp göğe giderken, babasının yanına giderken bakın ne diyor. 20. ayet. Matta 28. Çok meşhur bir ayet. 28-20. Bakın ne diyor. İşte ben dünyanın sonuna dek sizinle birlikteyim. Rab bu dünyadaki hayatımız bitene kadar, noktalanana kadar, sonuçlanana kadar Rab bizimle birlikte sevgili kardeşler. Evet 28-20. Ve bakın lütfen Romalılar 8. bölüme bakın. Romalılar 8. bölümde şimdi aklıma geldiği için buraya yazmadım da Romalılar 8. bölüm ayet 31'den başlıyor. 31. Ne diyor? Bir kardeş okuyabilir mi? Öyleyse diye başlıyor herhalde değil mi? Evet. Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı durabilir? Devam et sevgili Songül. Evet. Ya. Devam et.
Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır.
Evet.
Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır. Ve bizim için aracılık etmektedir.
Bizim için aracılık eden Rab Tanrı. Hamdolsun. Kim bize karşı durabilir? Kim bizi Rab'den ayırabilir? Hiç kimse. Ama bir tek şey ayırabilir. O da bizim özgür irademiz ve özgür kararımızla attığımız adımlar. Yani ancak günah bizi Rab'den ayırabilir. Sevgili kardeşler, bunu açık bir şekilde size iki hafta önce net bir şekilde söylemiştim değerli kardeşler. Evet. Habercilerin İbraniler 13. bölüme bakın. Ve 5. ayet. Ne diyor orada? Bir kardeş okuyabilir mi? 13:5.
Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun.
Evet.
Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi. Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım.
Amin. Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Burada bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Asla, hiçbir zaman. Kaç kez söyleniyor bu? 2 kez. Eğer bir şey söyleniyorsa önemlidir. Ama bir şey 2 kez vurgulanıyorsa bize 2 kez garanti veriyor. Daha da garanti olduğunu söylüyor. Rab bizi asla ve asla terk etmeyecektir. Ben terk edeceğim Rabbi ama Rab beni asla terk etmeyecek. Bu hiç bozulmayan, hiç bozulmayacak olan vaattir sevgili kardeşler. Bu vaatte sahip olmanın sevincini doya doya yaşamaya gayret edelim sevgili kardeşler. Çünkü neden? Sözü kim veriyor? Recep vermiyor ki ben seni asla terk etmeyeceğim eylem. Ben asla şunu yapmayacağım senin için. Ben söz vermiyorum. Rab söz veriyor. Rab Tanrı diyor ki Recep ben seni asla terk etmeyeceğim. Ya bundan daha büyük bir güvence olabilir mi? Rab diyor ya ben asla terk etmeyeceğim seni. Hem de 2 kez üst üste vurgulayarak sevgili kardeşler. Kötü anda, kötü duyguları yaşarken, o boğuşurken şunu düşün. Beni terk etmeyen bir Tanrı var. O zaman ben daha çok fırtınalar çoğaldıkça ben Rab'be daha çok bakmam gerekiyor. Fırtınaların derecesi arttıkça ben Rab'be daha çok yakın yürümeye gayret etmem gerekiyor sevgili kardeşler. Hiçbir koşulda Rab bizi bırakmayacak. Bizler bazen söz veriyoruz bazı konularda, sadık olacağımız konuda. Ama verdiğimiz sözü bile yerine getirme konusunda, değil mi? Çok çaba harcıyoruz. Ama ne kadar sadık bazı konularda, sadık da olsak, yine bazen onda da sürçüyoruz. En iyi durumda olsak bile, yine verdiğimiz sözü yerine getiremeyen varlıklarız her birimiz. Doğru mu? Ama Rab böyle değil sevgili kardeşler. Herkes yalancı olsa bile Tanrı'nın doğru söylediği bilinmelidir. Bakın Romalılara yazılan mektup 3. bölüm. Romalılar 3 ayet 4. Bakın ne diyor. Herkes yalancı olsa bile, Recep yalancı olsa bile, yeni geldiğinde sıkışıp yalan söylemiş olsa bile Tanrı'nın doğru söylediği bilinmesi gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor ki özü sözü doğru ve sözünde duran vaadinde sadık Tanrı. Sevgili kardeşler, yalvarırım ben sadık kalmasam da Rab bana sadık, sözüne sadık, verdiği vaade sadık. Ben verdiğim sözü unutabilirim. Ama Rab asla verdiği sözü unutmaz. Ama Rab'in unuttuğu bir şey var. Rab neyi unutuyor biliyor musunuz? Günahlarımızı unutuyor. Ne kadar güzel bir şey. Verdiği söze sadık ama günahlarımızı unutuyor. Niye? Denizin en derinliklerine atıyor. Bir daha anmamak üzere. Dikkat edin. Bir daha anmamak üzere. Biriniz söyleyebilir mi? Ben hiç hayatımda yalan söylemedim diyen var mı? Rab'be geldiğiniz zaman bile mutlaka söylemek zorunda kaldınız bazı durumlarda. Doğru mu? Söylemedim diyen var mı aramızda? Ben yalan söylemedim hiç. Hepimiz yalan söyledik sevgili kardeşler. Bazen sıkıştığımızda da söyleniyor yalan maalesef. Çünkü söz dinlemez, laf dinlemez, dik başlı varlıklarız. Ama Rabbimiz değil hamdolsun. Sözüne sadık olan Tanrı'yı birazcık düşün. Sözüne sadık olan Tanrı'yı birazcık kafanda canlandırmaya çalış sevgili kardeş. Diyor ki bu Tanrı, sadık olan Tanrı sana diyor ki, seni asla terk etmeyeceğim. Recep söylemiyor bunu. Rab diyor. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Ama sen ve ben aslında Gerçekten terk edilmeyi hak eden insanlarız. Bülent. Terk edilmeyi hak eden insanlarız sevgili kardeşler. Tanrı tarafında, aslında Tanrı tarafından yüzüstü bırakılmayı hak eden varlıklarız hepimiz. Aslında iblisin hak ettiği cezayı bizler de hak ettik. Niye bunu söylüyorum? Çünkü onun işlediği günahı bizler de işliyoruz zaman zaman değerli kardeşler. Bizler de işliyoruz. Örneğin bir takım nedenlerden dolayı ya da gururumuzdan dolayı Tanrı'yı kaç kez inkar ettik? Ya da Tanrı'ya kaç kez isyan bayrağını çektik? Bazı nedenlerden dolayı Tanrı'ya isyan ettik. Bak ne kadar güzel Songül tebessümüyle yanıt veriyor. Günlerdir telefonda Songül'ü ayağa kaldırmaya çalışıyorum. Telefon danışmanlığı yaptım Songül'e son zamanlarda. Zamanında Havaya yaptım. Değil mi? Hatun'a yapıyoruz. Ne kadar güzel değil mi Hatun? Ayşe'ye destek vermeye çalışıyoruz. Eylem'e, Bülent'e destek vermeye çalışıyoruz. Dile'yi kucaklayıp ona destek vermeye çalışıyoruz. Sıkıntılı günlerde ayakta kalabilmesi için. Ne kadar güzel değil mi? Ama biz yine de değerli kardeşler İslam bayrağını çeken varlıklarız. Cennetten atılmasının nedeni neydi? Şeytanın, yani ışık meleğiydi. Cennetten atılmasının nedeni neydi biliyor musunuz? Tanrı'ya kıskandı, Tanrı gibi oldu değil mi? Açgözlülük. Kıskançlık ve açgözlülük. İki şeyi söyleyebiliriz en azından aklımıza gelen. Hangimiz kıskanç değiliz, hangimiz açgözlülük yapmıyoruz? Onun için diyorum, gerçekten Tanrı tarafından terk edilmeyi hak ettik, hak ettik. Hak ediyoruz. Ama cezayı hak etmişken ne yapıyor? Biricik parçasını, sevgili oğlunu Recep gibi adam, isyankar adam için yeryüzüne gönderiyor. Bugün onu hatırlayalım. Hazırlık dönemi şu an. Advent olarak bilinen, hazırlık anlamına gelen Advent'in ilk pazarı bugün. Hazırlık dönemi. Rab ne yapıyor? Harekete geçiyor. Niçin harekete geçiyor? Sen doğru olarak yaşayasın diye sevgili kardeşler. Tüm acılara katlanması gerekiyordu Rabbimiz. Tüm acılara katlanması gerekiyordu. Düşün sevgili kardeşler. Sözünde duran, sözünde durarak gerekli olan bedeli ödeyen Rab Tanrı nasıl sözünde durmaz ki? Size sorarım. Yerine getirmesi gereken şeyini yerine getiren Tanrı nasıl hayatıyla ödedi bunu? Kusursuz kanıyla bunu gerçekleştirdi. Buna rağmen nasıl Tanrı sözünde durmaz sevgili kardeşler? Ben bırakabilirim. Bir başkası seni bırakabilir. En sevdiğin bile sana sırtını çevirebilir. Ama Tanrı asla. Tanrı asla sevgili kardeşler. Bizi bırakmayacak olan tek bir kişi varsa o da Rabbimizin kendisi. Ama şunu açıkça söyleyebilirim. Tanrı bizi hiçbir zaman bırakmadı. Ama bir kişiyi bıraktı. Sevgili oğlunu. Çarmıhta sen bırakılmayasın diye, sen terk edilmenin ne olduğunu yaşamayasın diye, bırakılmak ne demektir, sen bunu anlamayasın, görmeyesin, bilemeyesin diye Rab Tanrı kendi biricik oğlunu terk etti. Tanrı tarafından bir tek kişi terk edildi. O da İsa Mesih. O Roma dünyasında çarmıhta birçokları, birçok kişiler çarmıha gerildi. akrabaları tarafından, arkadaşları, dostları tarafından terk edildiler. Ama hiçbiri Tanrı'ya İsa Mesih gibi haykırmadı. Var mı bir tane örnek? Kutsal kitapta bir tane görüyoruz. Onun benzer sözlerini, duasına benzer sözlerini Stefanos'da görüyoruz. Ama o terk edilmeyi, Tanrı tarafından terk edilmenin ne demek olduğunu sadece İsa yaşadı. Ne ben yaşadım, ne de sıkıntı içerisinde olan başka bir kardeşler yaşadı. Biz onu hissedebiliriz o şekilde. Ama kesinlikle Rab terk etmiş değil. Hatun güzel bir örnek verdi değil mi? Bir anda aşağıdayken, bir anda Hatice'nin telefonuyla Rabbin yine onunla birlikte olduğunu fark etti. O ayırda vardı tekrar. Ama sıkıntılar, içinde bulunduğu durum onu Tanrı'dan uzaklaştırmıştı. Değerli kardeşler, bu çok harika bir şey. Ben terk edilmeyeyim diye, sen terk edilmeyesin diye Rab terk edildi. İçim ağlıyor benim. Bunu lütfen düşünelim. Rab İsa Mesih benim için terk edildi. Bakın 23. mezmura lütfen bakın. 23. mezmurda 22. mezmur pardon. Düşünün bu mezmur ne zaman kaleme alındı? İsa'dan yaklaşık 1000 yıl önce. 1000 yıl önce. Ama İsa'nın çarmıhı orada açıklanıyor. 6. ayeti okur musunuz? 6. ayeti. Ama ben insan değil, toprak kurduyum diyor. İnsanlar beni küçümsüyor. Halk hor görüyor. Toprak kurduğun ne olduğunu biliyor musunuz? Toprak kurduğun ne olduğunu? Toprak kurduğundan çok daha aşağı bir şey var mı? Ayaklar altında ezilen zavallı bir şey. Onun bir aşağısı yok. Rab biz terk edilmeyelim diye en aşağılara inmesi gerekiyordu. Ezilmesi gerekiyordu. İşkence çekmesi gerekiyordu. Toprak kurdu oldu. Toprak kurduyum diyor. Ama niye? Sen terk edilmeyesin diye. Sen kurtulasın diye. Hiç olmasa bu aralık dönemini bununla düşünün. Benim için yeryüzüne gelen bir Tanrı var. Hamdolsun. Benim için, beni kurtarmak için toprak kurdu olması gerekiyordu. Ezilmesi gerekiyordu. Acılar içerisinde inlemesi gerekiyordu sevgili kardeşler. Ve bu güvenceyi nasıl veriyor Tanrı bize? İbraniler 13:5'teki ayetle. Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla bırakmayacağım yüzüstü. İşte güvence bu. Sevgili kardeşler. Rab Tanrı bize güvence veriyor. Ben diyorum ki bu vaade sımsıkı sarıl. Ve hiç terk edilmeyeceğinin sevincini yaşa yüreğinde. Ve o sevinci hayatında daha iyi tatmaya, özümsemeye, duyumsamaya çalış. Rab sana müthiş bir güvence veriyor sevgili kardeşler. İhtiyacın olan her şey İsa Mesih'te. Birçok insanlarla konuşuyorum ve birçok insanlar geçmiş olan dünden ya da gelecek olan yarının peşinde koşuyorlar. Yani yeterince tatmin olmadıkları için, yeterince tat alamadıkları için dünü arıyorlar, yarının peşinden koşuyorlar. Ben diyorum ki siz bugünü yaşayın. Bugünü. Rab bugün diyor ki seni asla terk etmeyeceğim sol gün. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Hava. Hatun, yüreceğin her yerde Rab daima seninle. Dilek, Ayşe, hepinize söylüyorum. Eylem, Bülent, hepinize net bir şekilde söylüyorum. Rab sizinle birlikte. Rahat ol. Onlar rahat değiller ama siz rahat olun. Dünü ya da yarını imrenmenize gerek yok. O günleri aramanıza gerek yok. Sen Rab için bugünü yaşa. O yeter, hamdolsun. Ona güveniyor musun? Gerçek anlamda. O seni asla bırakmam diyor. Ona aitsen, onun değerli kanıyla sağlanan bu güvenceyi Rab doya doya yaşamanı ve başkalarına da bu güvenceyi, o güvencenin getirdiği sevinci başkalarına da yansıtmanı bütün sabırla bekliyor. Evet, terk eden bizleriz, Rab değil. Dua edelim, yüreklerimize eğelim, bizim için hayatını feda eden, biz terk edilmeyelim diye bizim için terk edilen o toprak kurduğunu düşünelim ve Rabbimize teşekkür edelim. İçimizden. Sadece teşekkür edelim. Yüreğimize bakalım. İçinizden geliyorsa belki tek bir sözle Rabb'e teşekkür edelim. Sami yine her zamanki gibi kapatır.